Radyoda Arkeoloji. Bir arkeoloji programı. Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi.
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi adına ben Necmi Karol. Bugünkü programımızın konuğu ise yakın doğu uzmanı, meslektaşımız doçent doktor Gül Pulhan. Gül'le bugün özellikle bizim coğrafyamızı yakından ilgilendiren komşu ülkelerdeki savaşların arkeolojiye etkisi üzerinde konuşacağız. Tabii bu savaşların sadece arkeolojiye etkisi yok. Çok daha büyük eziyetlerin, üzüntülerin kaynağı. Ama bugün bizim konumuz özellikle savaşlar ve arkeoloji olacak. Bu konu gündeme ilk kez 2003 yıllarında daha fazla tartışılır hale gelmeye başladı. Biliyorsunuz Irak Savaşı 20 Mart 2003 tarihinde başlamış. 15 Aralık 2011 tarihinde resmen sona ermişti. Yaklaşık 10 yıla yakın bu süre içerisinde savaştan önce Pentagon'a bombalanma ya da askeri tahribattan korunması gereken 4000 noktanın listesi verilmesine rağmen çok sayıda yer tahrip olmuştu. Özellikle 26 Mart 2003'te özellikle korunması gereken yerler arasında Merkez Bankası ve Arkeoloji Müzesi ile Abbasi Sarayı yer alırken birkaç gün sonra Arkeoloji Müzesi 3 gün 3 gece boyunca yağmalandı. Amerikan askerleri, Amerikan tankları bu müzeye tahribattan bir hafta sonra gittiler. Dolayısıyla çok basit anlamda Yakın Doğu'da petrol kuyularının korunmaya gösterilen özenin tarihe gösterilmediğini, hatta yağmaya göz yumulduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bugün ise bu 10 yılın sürenin ardından tahribatın, talanın boyutu çok başka yerlere geldi. Gül de bize sanırım bu konuda hem yeni gelişmelere Suriye'den, Irak'tan yeni gelişmeleri de ilave edeceği açıklamalarda bulunacak. Onun için ilk soruyu böyle bir genel anlamda bir soruyla başlamak istiyorum. Bu talanın boyutları nedir ya da başka bir deyişle savaşların neden olduğu tahribat ölçülebilir mi?
Şimdi biz 2003 yılında ve 2004 yılında Irak ve Irak'ta olan kültürel yağmayı, arkeolojik tahribatı, tarihsel tahribatı çok konuştuk. Sonrasında da konuşmaya devam ettik. Zaten senin de belirttiğin gibi Bağdat Müzesi'nin yağmalanması ve yani bütün dünya bunun olma ihtimalinin olacağını söylerken, bütün kurumlar uyarırken bunun göz göre göre olması hala açıklanabilir bir şey değil aslında. Yani bir sürü bahaneler uyduruldu. Tamamıyla bir aymazlık da olabilir bu. Çok kasıtlı bir olay da olabilir. İkisinin karışımı bir şey de olabilir. Yani o zaman müzeden çalınan eserlerin içinden de hala bulunamayan büyük gruplar var. Yani halkın arasından vesaire yahut böyle sınır kapılarında falan bulunan şeyler oldu ama bir sürü şey de bulunamadı. Ama tabii kaçak kazılar devam etti, talanlar devam etti falan ve bu konu çok yoğun bir şekilde gündemde kaldı. Aslında tabii Suriye'de bu iç kargaşa başladığı zaman Suriye de Irak kadar zengin bir yer. Üstelik son dönemlerde yani 1990'lardan beri artık Irak'ta ve İran'da Batılılar için arazi çalışması yapmak mümkün olmadığı için Suriye dünyanın her yerinden ekiplerin çok yoğun olarak da çalıştığı bir ülkeydi. Dolayısıyla yani hem ören yerleri anlamında hem müzeler anlamında ve tabii yine tarihin her döneminden Suriye de çok zengin bir yer. Şimdi biz bugün aslında yani geçen hafta bu programı düşündüğümüz zaman bugün sadece Suriye'yi konuşuruz diye planlamıştık. Fakat tekrar Irak'a da bakmamız gereken evet. Çok anormal günler geçiriyoruz ve yani birkaç cümle onunla ilgili de söylemek istiyorum. Yani sonrasında da hakikaten aslında yağmanın ve tahribatın boyutu artık çok daha dramatik, çok daha profesyonel ve neredeyse belki 2003'teki olayları masum kılacak başka bir noktalara geldi ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla. Şimdi geçen haftadan beri işte ya da şu son 3-4 gündür işte Musul'un düşmesi zaten hala Ninova eyaleti deniyor oraya bölge olarak. Burası yani Yakın Doğu arkeolojisinin, Asiryolojinin neredeyse başlamasına sebep olan en önemli eski kentlerden bir tanesi zaten Ninova. Ve yani Musul'la artık yan yana da demeyeyim yani fotoğraflardan ve filmlerden gördüm. Hiç gitmedim Musul'a ama Musul o kadar kötü bir şekilde kentleşmiş ki zaten artık kent Ninova'nın içine doğru taşmış yani eski kentin üstüne doğru. Ve yani sadece kendi başına Ninova bile işte yani Asur başkentlerinden bir tanesi iki tane saray işte Senakrip'in ve Assur-nasirpal'in sarayı yani bugün British Museum'da olan bütün o müthiş taş kabartma aslan evi sahneleri vesaire filan bütün onların bulunduğu işte yine Assur-banipal'e ait büyük bir tablet kütüphane denir zaten ya yani. Öyle bir arşivin bulunduğu işte bu Nuh tufanı tabletleri falan yani Musul'da böyle bir yer bunu sadece hatırlamak için söylüyorum. Fakat yani bir iki gündür gelmeye başlayan haberlere göre artık söz konusu olan sadece arkeolojik eserleri talan edip satmak amacıyla yapılan bir tahribat değil. Fakat yok etmek amacıyla yani belki herkesin zihninde karşılaştırabileceğimiz olay bir zaman Bamyan budalarının başına gelen olay gibi yani bu fanatizmden kaynaklanan geçtiğimiz senelerde Mali'de yani camilere dahi yapılan tarz bir tahribatın yani ipuçları Irak'ta ne yazık ki başladı galiba. Evet.
Şimdi bu yani başka bir boyut kazandı tabii. Sonuçta tarihi eser kaçakçılığı sadece müzelerin soyulması, müzelerin depoların talan edilmesi değil. Bu kontrolsüz ortam aynı zamanda arkeolojik alanların bilinçli tahribi ve böyle bir piyasa olduğu için de oralardan kaçak kazılarla eser elde etmeye yönelik bir tahribat boyutu da var.
Var.
Bunu da hiçbir şekilde ölçme şansımız yok.
Yok ve biz her zaman arkeologlar olarak diyoruz ki zaten o daha korkunç. Çünkü tabii bir müzenin soyulması, bir müzenin yağmalanması fikir olarak kabul edilemez bir şey ama en azından bir müzeden neyin kaybolduğunu tespit etmek daha kolay. Ama arkeolojik alanlar söz konusu olduğu zaman oradan zaten gidenin de ne olduğunu bilmek mümkün değil. Neyin nereden geldiğini bilmek mümkün değil. Yani hem yani tahribatı ölçmek anlamında ama onun ötesinde hani işte bunlar hepimizin geçmişinin izleri. Evet. Ve bunlar yok olan izler. Zaten dünyada sonsuz değil bu data. Bazen insanlar öyle zannediyorlar ama değil. Yani soyu tükenen bir veri aslında arkeolojik veri. Evet. Yani buna da tabii çok yani canavarca bir zarar veriyor bu.
Şimdi bu olan bitenin içerisinde bir göz yummanın olduğunu, bunun işte masumane bir şey olması, savaşın kendisi masumane değil ama bu daha da bu işin içerisinde başka bir boyut masumane olmayan bir boyut. Savaşın doğal bir sonucu değil, başka bir boyut olduğunu da görüyoruz. Göz yumulması en azından bunu kanıtlıyor. Peki bu uluslararası bir eser kaçakçılığının şeyi var mı? Böyle bir köprüsü, bir organize edilmiş bir iş olarak düşünebilir miyiz bunu? Ya da bununla ilgili veriler var mı?
Yani Irak talanları ile birlikte bu konular çok incelendi aslında benim de takip edebildiğim kadarıyla. Çünkü ortada dönen paranın boyutunun da çok büyük olduğu anlaşıldı. Ve o zaman tabii böyle ne bileyim FBI falan gibi kurumlar, Interpol bunlar yani çok daha incelemeler yaptılar. Mutlaka organize durumlar var. Yani fakat şimdi mesela şu an için Suriye'deki ve Irak'ta tekrar başlamış olan kargaşa herhalde o organize kaçakçılık gruplarının nasıl diyeyim yani bu fırsatı değerlendiremeyeceği kadar dramatik durumlar aslında evet. Benim gördüğüm kadarıyla yani yoksa kaçakçılık %100 organize bir suç yani bu bırak Savaşı bugün eminim Anadolu'da yapılan kaçak kazılar da artık çok organize yapılıyor yani. Evet. Hiç öyle hani masum 2-3 kişinin kazma kürekle gitmesinin ötesine geçti bir olay. Satışı zaten çok organize oluyor herhalde, saklanması. Yani mesela o günden bugüne bu kadar çok eserin hani kaçırıldığını, talan edildiğini düşünmemize rağmen bunların birçoğunun hala piyasaya çıkmamış olması veya bilinmemesi de bunun ne kadar organize olduğunu gösteriyor. Yani uygun zaman, uygun zemin bekleniyor vesaire.
Peki müşteriler kim? Hangi ülkeler? Ve bu para madem böyle büyük bir büyük rakamlar konuşuluyor, dönüyor ve organize, bu para nerede kullanılıyor?
Evet, şimdi parayla ilgili galiba önce Afganistan'da bunun böyle olduğu anlaşıldı ama sonra Irak ve şimdi Suriye'de de bunun bir bölümünün en azından böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi artık böyle savaş baronları mı diyeceğiz? Böyle garip bir takım oluşumlar var artık bu savaşların içinde. Yani devletlerin devletlerle savaştığı, yani Irak 2003 Irak Savaşı neredeyse o bakımdan bile daha ahlaklı bir savaş gibi neredeyse görünecek. Çünkü artık hani savaşan grupların kim olduğunu da tanımlamak çok zor. Tarif etmek çok zor. Onun için herhangi bir şekilde hukuk uygulamak da çok zor aslında. Hani bir gün uygulanacağı zaman gelecekse bile. Ve bu artık çeşitli savaş ve çıkar grupları diyelim, bu ülkenin tıpkı petrol gibi doğal hazinesi olan arkeolojiyi de aslında tekrar silaha ve savaşa dönüştürmek için de kullanıyorlar. Yani bunun verileri benim elimde yok ama bütün hani bu işlerle uğraşan polisiye şeyler diyelim, kurumlar bunu, bu tarz para izlerini takip edebiliyorlar. Yani ve Amerika'da mesela şey konusunda çok uyarı yapıldı. Yani Irak'tan, Suriye'den eser alan koleksiyoncular, antikacılar vesaire varsa, ki var mutlaka, bu harcadıkları paranın da tekrar silah olarak savaşa geri döndüğünü ve aslında kendi ülkelerinin aleyhine, işte dünyanın aleyhine bir olaya aslında finanse ettiklerini. Bu mutlaka doğru. Bu mutlaka doğru. Bunlar bu kadar artık göz göre göre bilinirken hala kim alıyor bu eserleri? Bu soruyu ben de kendime soruyorum. Yani artık büyük dünya müzelerinin böyle bir şey yapabileceğini ben düşünemiyorum. Yani çünkü ne bileyim 150 yıl önce başka topraklardan gitmiş ve o dönemin diyelim kurallarına, atmosferine göre belki bir kısmı gitmiş eserleri bile ellerinde tutmakta bu kadar zorlanırlarken ve bir sürü iadeler, işte değiş tokuşlar vesaireler olurken, yani bu kadar kanlı eserlerin, kanlı savaşların ganimetlerinin ben dünya müzelerinde, yani belli bir standarttaki dünya müzelerinde sergilenebileceğini düşünemiyorum. Mutlaka aradan para yapmak isteyen bir takım aracılar, çünkü koleksiyoner demek de her zaman sadece onu elinde hani estetik değeri için tutan insan demek olmuyor ne yazık ki. Yani bu işin çok büyük bir ticareti var. Bir de belki şu anda yani daha bilmediğimiz, yani henüz açılmamış ama belki kurulma aşamasında olan bazı yerlerde, Körfez ülkelerinde filan, acaba daha bu konularda duyarsız davranıyorlar mı diye kendi kendime soruyorum.
Yani yakın bir gelecekte bu kaçırılan eserleri Körfez ülkelerindeki modern müzelerde görebilir miyiz demek istiyorsun?
Bilmiyorum ama bu soruyu kendime soruyorum. Kendime soruyorum, yani nereye gidecek bu eserler? Ve diyelim işte Louvre Müzesi Abu Dhabi'de çok büyük bir müze kuruyorsa onun arkeoloji bölümünü nasıl kuracak?
Evet, bir yerden bu kaynağı sağlaması gerekiyor ama çok dramatik bir durum tabii burada. Çok da, yani masumane
bunu
bir koleksiyoner...
tabii kimseyi suçlamak için değil ama yani insan da kendine bu soruları soruyor. Hani bunları hala göz göre göre kim alıyor? Şeyi de söyleyelim, yani bu süreçte mesela Suriye sürecinde UNESCO çok daha atak ve açık davrandı mesajlarında. Ülkeler, yani artık yakın geçmişte yaşanan büyük bir felaket olduğu için Irak dolayısıyla, yani Türkiye, pek çok ülke, yani ilk günden itibaren işte sınırları uyardı, Suriye eserlerinin alınmaması için işte neyse yönergeler, kararlar, yasaklar, yani bir yerde işte alınabilecek tedbirlerin alınması konusunda aslında daha hızlı davrandı herkes.
Peki başka örgütler var mı bu konuyu takip eden, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri?
Sivil toplum örgütleri, evet, o da ilginç bir nokta aslında. Çünkü yine mesela Irak, 2003 Irak ile karşılaştırmalı olarak bakarsak tabii ki internet vesaire o zamanlar da vardı ama bu bir kere sosyal paylaşım mekanizmaları daha 2003'te dünyada yoktu. Şimdi iletişim teknolojisi, fotoğraf ve bunu hani anında iletme hızı ve imkanı çok arttığı için, evet, inanılmaz bir şekilde bireyler, gruplar veya daha organize sivil toplum örgütleri üstünden çok takip ediliyor bu olaylar. Benim elimde Nisan 2014'te derlenmiş bir rapor var mesela, bu Heritage for Peace diye İspanya merkezli ama yine uluslararası bir sivil toplum örgütü ve özellikle Suriye özelinde çalışıyor, oradaki kültürel mirası korumak ve sahip çıkabilmek için. Mesela onların derlemesinde sırf Suriye'deki arkeolojik durumu takip eden, etmeye çalışan 35 tane sivil toplum örgütü var. Ve bunlar yani bir çok büyük bir kısmı Suriye kaynaklı gruplar, bir kısmı uluslararası gruplar. Ama şu bir gerçek ki yani film, fotoğraf, işte bütün bunların YouTube'da ya da başka paylaşım yerlerinde olması kanalıyla aslında görsel ve bilgisel çok daha fazla şey var elimizde. Ama aynı oranda da bunların doğruluğu konusunda soru işaretleri daha fazla var. Yani Suriye olayında mesela artık hiçbir gazeteci yok bize oradan haber verecek olan. Ama Irak
ya da
olayı,
verebilecek olan.
Irak'ta diyelim hani biz birinci elden çok bilgili, tecrübeli gazeteciler üstünden de takip edebiliyorduk olayları. Yani kaynaklar daha azdı ama daha güvenilirdi. Şimdi çok fazla kaynak var ama yani gerçek mi, yani hepsi gerçek mi, söylenenlerin, yazılanların ya da görüntülerin bile bazen bir soru işareti olabiliyor.
Peki büyük müzelerin bu tür eserleri almayacağını veyahut bu işin bir paydaşı olmayacaklarını söyledin. Anons ettikleri bir tavırları var mı? Biz almayız, alırsak kataloglarımızda yayınlamayız veyahut da sergiye koymayız gibi. Yani müze ve bu böyle bir tavır varsa herkes için geçerli mi? Yani büyük müzelerin bir ortak hareketinden söz edebilir miyiz yoksa hiç böyle bir şey yok mu?
Yani çok ortak bir hareket bilmiyorum. Hani öyle ortak bir deklarasyon vesaire yok. Ama şunu bir kere hatırlayalım. Bu geçtiğimiz yıllar içerisinde hem 1970 UNESCO konvansiyonunun ki şu anda yine dünyada işte hani yasa dışı eski eser ticareti, dolaşımı vesairesiyle ilgili yine de hani yasal ve ahlaki çerçeveyi çizen en önemli ve en çok katılımcısı olan döküman. Konvansiyonun da yıl dönümüydü ve birçok eksiklikleri var. Bunu UNESCO da biliyor ve bu yüzden çok yoğun da bir çalışma var aslında UNESCO'da. Yani bu bugün için bize eski eser ve kültürel mirasla ilgili genel hukuksal çerçeveleri çizen yani hem Hague Konvansiyonu'nu ki çatışma altında kültürel mirasın korunması o, yani direkt şu an konuştuğumuz şey. Hem bu dediğim gibi 70 konvansiyonu hem de genel olarak yani 72 Dünya Miras Konvansiyonu da, yani bu üç konvansiyonun da peş peşe işte 40. yıl dönümleri vesaire falan ve yani eksikliklerinin giderilmesi yönünde çok tartışma, işbirliği ve yani bunları uygulamayan ülkelerin de uygulaması yönünde de bir yaptırım var. Bir takım büyük arkeoloji kuruluşları diyelim, mesela Amerikan Arkeoloji Enstitüsü nereden geldiği menşei olmayan eserlerle ilgili mesela hiçbir yayını kabul etmiyor. Buna benzer başka tavırlar, bir takım mesela arkeolojik hani önemli dergilerde, yayınlarda da böyle şeyler olabiliyor. Yani hani bir kazıdan çıkmamışsa veya hani nereden geldiği çok net bir şekilde bilinmiyorsa bu tarz kaçak şeyleri bilimsel anlamda en azından reddedebiliyorlar.
Evet. Türkiye'nin bu trafikte bir rolü var mı? Yani nerede duruyor? Çünkü konum olarak hemen savaş bölgesinin sınırındayız. Avrupa'nın komşusuyuz. Nerede?
Yani Türkiye'den en azından Türkiye üstünden bir kere geçiş oluyordur. Yani bunun hani olmayacağını düşünmek zor. Tabii Ürdün'e ve Lübnan'a doğru da çok hareket var bu ülkelerden. Yani biz belki bunu çok basında falan duymuyoruz ama eminim ara ara hani polis operasyonlarıyla vesaireyle bir sürü yakalama hadisesi Türkiye'de de oluyor herhalde. Yani bununla bağlantılı olarak konuşulan bir başka konu da çok fazla sahte eserin de olduğu piyasada. Çünkü hani zaten böyle bir ortada eserlerin dolaştığı dönemlerde bu sahte şeylerde, üretimlerde çok artabiliyor ve bunların yani atölyeleri tabi bilemiyoruz tam nerelerde ama mesela Lübnan'da filan çok olduğunu biliyoruz.
Yani bu trafikte bir şey mesela Türkiye'deki müzeler söz konusu ülkelerden gelen eserleri alıyor mu? Biliyor muyuz?
Evet yani.
Ya alıyorsa niye alıyor? Yani, korumak için mi alıyor? Geri vermek üzere mi alıyor? Almıyor mu?
Evet tabii bu sorunun muhatabı aslında Kültür Bakanlığı tabii. Olmalı ben değil. Ama tabii Türkiye'nin ne yazık ki hala bence düzeltmediği bir açığı var. Biz Türkiye'den yurt dışına herhangi bir eser çıkması konusunda çok yani hani duygusal olarak zaten çok hassasız ama zaten kanunen de bu en sert şekilde yasak olan bir konu. Ve yani hepimiz biliyoruz havaalanlarında bile bu uyarı olarak yazar. Ama bu hassasiyetimiz ne yazık ki başka ülkelerden Türkiye'ye giren eserler için geçerli değil. Bence Türkiye kadar kültürel mirasına sahip çıkmaya başlayan ve bunu bununla iftihar eden, bunu korumaya çalışan bir ülkenin aynı tavrı başka ülkelerin eserleri için de göstermesi lazım. Ve yani tabii ki çok özel şahsi şeylerin belki istisnaları olabilir. Yani birisi bir müzayededen bir şey almıştır, getiriyordur. Onu yurt dışından yani yurt içine sokamazsın denemez tabii ama sonuçta Türkiye'ye arkeolojik eser girmesi başka ülkelerden yasak değil.
Evet.
Yasak olmayınca onun herhangi bir yerde satılması da ne yazık ki hani en azından kanunen yasak olmuyor.
Yasak olmuyor, doğru. Bütün bu olan biteni aslında kültürel soykırım olarak adlandırıyorsun. Bu soykırıma karşı ne yapmalı bir yani eserlerin Türkiye en azından Türkiye ölçeğinde böyle bir öneri getirdin. Başka genel anlamda neler yapılabilir?
Yani büyük bir işbirliği ve büyük bir irade olmadan bu işlerin önüne geçmek mümkün değil. Yani şimdi baktığımız tablo tabii çok çok dramatik bir savaş tablosu. Yani herhangi bir yani bu konuştuklarımızı biz barış zamanındaki arkeolojik hala yağmayı işte kaçakçılığı nasıl önleyebiliriz diye de konuşabilirdik yani o da her zaman yani barış zamanlarında da bu iş olmuyor diye bir şey yok o da her zaman oluyor ama tabii savaş olayı çok başka bir boyuta getiriyor insanlar zaten her şeylerini kaybediyorlar yani canlarını kaybediyorlar yakınlarını kaybediyorlar evlerini kaybediyorlar ve geçmişlerini de kaybediyorlar. Ve bu çok hafif bir şey değil aslında. Belki mesela Halep yani Suriye'den birkaç örnek vermek istiyorum aslında. Çünkü Suriye'deki tahribatların neler olduğu çok da konuşulmadı. En azından Irak kadar konuşulmadı galiba. Yani Halep kenti mesela tarihsel olarak, arkeolojik olarak da tarihsel olarak da çok çok önemli bir kentti yani Osmanlı döneminden kalma sivil mimarisi, çarşıları, kalesi yani tıpkı Gaziantep gibi Halep'in ortasında da bir sitadel ve o sitadelin üstünde bir ortaçağ kalesi var. Ama mesela savaş öncesindeki son 4-5 yılda orada kazılar yapılıyordu ve işte Hitit fırtına tanrısı Teşub'un tapınağı ortaya çıkarıldı Halep kalesinin içinde. Zaten biz hani tarihten Hititlerin işte Halep'teki Yamhat Krallığı'nı yendiğini biliyoruz. Orayı ele geçirdiğini biliyoruz vesaire ama yani orada herkesin gözü önünde o tapınak da mesela ortaya çıktı. Yani bu orada yaşayan insanların bir yerde geçmişi, yani kültürü, bağları, her şeyi, ortak hafızaları. Yani hem onların hem dünyanın. Yani aynı şekilde Halep Çarşısı mesela, yani Halep Kapalı Çarşısı, eminim bizi dinleyenler arasında da orada vakit geçirmiş, alışveriş yapmış olanlar vardır. Yani gerçekten böyle içine girdiğiniz zaman hani birkaç yüzyıl insanı geriye götüren ve hani belki turistik yönleri olan ama aslında son derece de işte yok kasaplar çarşısıyla, şekercileriyle, fıstıkçılarıyla vesaire böyle... yani hayatın, alışverişin, gündelik şey ihtiyaçların giderildiği bir yerdi mesela ve yani Açık Radyo'da olduğumuz için Açık Radyo'da bu sene Shakespeare'in 450. doğum yıl dönümünü kutladığı için yani Shakespeare'in bir mısrağıyla bitirmek istiyorum. Çünkü 17. yüzyılda Shakespeare Otello'yu yazdığı zaman Halep çok önemli bir ticaret kenti. Ve Otello'nun ölmeden önceki son sözleri bir gün Halep'te dolaşırken diye başlıyor. Yani evet. Bu kadar dünya hafızasına nakş olmuş bir yer ve bugün orası yok.
Evet. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Yani bu bugünlerde bunları yaşıyoruz. En çok bu konuyla ilgilenen kişilerden biri olarak sen böyle bir kitap projesi var galiba.
Evet, evet. Yani biz bunu aslında Irak Savaşı sonrasında çok büyük bir toplantı yapmıştık İstanbul'da, İstanbul İnisiyatifi olarak ve büyük de bir derleme yaptık. Galiba onu şimdi daha geniş bir çerçeve içinde olanı biteni unutturmamak adına bu sene ortaya koymamız gerekiyor.
Evet, umarım. Yani savaşın bir başka yüzü, kötü yüzlerinden bir tanesini daha. Yakın Doğu uzmanı doçent doktor Gül Bunan ile konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Radyoda Arkeoloji. Bir arkeoloji programı. Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.